Atatürk, modern Türkiye'nin kurucusu. Andrew Mango.
Ayrım 38.
İttihat ve Terakki'ye yöneltilen en önemli suçlamalar Ermenilerin katledilmesi, Rumların Ege kıyılarından sürülmesi ve özellikle 1916 Nisan'ında Mezopotamya'nın Kut kentinde ele geçen 13 bin İngiliz ve Hintli savaş esirine kötü davranılmış olmasıydı. Dipnot, sıradan askerlere yapılan muamele kötüydü. Diğer rütbelerde ele geçen 2600 İngiliz askerinden yalnızca 900'ü hayatta kaldı. Barker, sayfa 286. İngilizler en doğru yöntemin suçluların Osmanlı yetkililerince yakalanıp cezalandırılması olduğunu düşünüyordu. Akşin, cilt 1, sayfa 150. 14 Aralık 1918'de Tevfik Paşa hükümeti, göç ettirme işlemleri sırasında suç işledikleri ileri sürülenlerin askeri mahkemede yargılanmasına karar verdi. 2 gün sonra İttihat ve Terakki karşıtlarından bir mahkeme heyeti oluşturuldu. 1919 Ocağı'nda padişah bir arabulucu aracılığıyla İngiliz Büyükelçisi'ne cezalandırılmasını istedikleri kişileri tutuklamaya hazır olduğunu ama böyle bir davranışın isyana neden olmasından çekindiğini bildirdi. Dipnot, adı geçen eser, sayfa 145-146. Aralarında Mustafa Kemal'in de bulunduğu Türklerin çoğu bu suçların Türkler tarafından işlendiği kadar kendilerine karşı da işlenmiş olduğunu iddia ettiler. Bu iddia 12 Şubat 1919'da Sadrazam Tevfik Paşa tarafından İtilaf Devletleri Büyükelçilerine aktarıldı. Dipnot Bayur, sayfa 262. Savaş suçluları ve vurguncuları avı İttihatçıların yerel muhalifleri tarafından son hızda sürdürülürken, aralarında Enver, Talat ve Cemal Paşaların muhaliflerinin de bulunduğu fırkanın eski üyeleri kendilerini tehdit altında görmeye başladılar. Hristiyanların elinden ticareti alabilmek için başkentte milli yani Müslüman Türk tüccar şirketleri kurmuş olan Kara Kemal adlı eski bir üyenin korkuya kapılmak için her türlü nedeni vardı. Talat Paşa döneminde İAŞ Nazırı olarak atanan Kara Kemal, Talat Paşa'nın kaçması üzerine Karakol adlı gizli bir cemiyet kurarak bir bakıma Enver Paşa'nın Teşkilat-ı Mahsusa örgütünü devralmıştı. Dipnot Zürher, sayfa 81. Rauf Orba'ya göre Kara Kemal, Sadrazam Tevfik Paşa'yı kaçırma planını Mustafa Kemal ile tartışmış, fakat İttihatçıların önde gelenlerinden İsmail Can Bulat karşı çıkınca bu düşünceden vazgeçilmişti. Yine Rauf Orbay Kara Kemal'i işin içine katmak istemediğinden padişahın tahttan indirilmesi planından Mustafa Kemal'i vazgeçirmişti. Dipnot Orbay, Editör Kutay, Yüzyılımızda Bir İnsanımız, Cilt 3, sayfa 210-211. Mustafa Kemal'in İstanbul'da yer altındaki iddiatçılarla temas kurduğundan ya da ihtilal entrikalarına alışık olan ve şimdilerde yaşamlarını kurtarmaya çabalayanlar arasında çılgınca projeler üretildiğinden kuşku duymamak gerekir. Ama sicilinin de kanıtladığı gibi Mustafa Kemal maceralara karşıydı. Padişah onu parlamentonun feshedilmesinin arifesinde 20 Aralık günü 3. kez huzuruna kabul etti. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 113. Ordunun sadakati konusu 29 Kasım'daki görüşme yerine bu görüşmede gündeme gelmiş olabilir. Minber'in yayın hayatına 21 Aralık günü ya da çok kısa bir süre sonra son verildi. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 191 not 111. Mustafa Kemal'in eskiden iddiaçı olan mebusların desteğiyle hükümete katılma girişimleri sonuç vermedi. Ama hala sadakatini gösterdiği padişahtan yararlanabilirdi. Her ne olursa olsun Tevfik Paşa'nın konumu sallantıdaydı ve Mustafa Kemal entrikalarla örülmüş başkentte siyasi amaçlarına ulaşma olasılığını henüz tüketmemişti. 29-30 Ocak 1919 tarihinde İttihat ve Terakki'nin eski üyelerinden 30 kişilik bir grup tutuklandı. Dipnot adı geçen eser sayfa 153. Ve önce polis merkezine, oradan da kentin eski kesimindeki, o dönemde siyasi tutuklarının kapatıldığı askeri tutuk evi Bekir Ağa bölüğüne götürüldüler. Dipnot Yalçın, sayfa 259. Kara Kemal ile İsmail Can Bulat'ın yanı sıra Mustafa Kemal'in arkadaşı Doktor Tevfik Rüştü de Aras tutukların arasındaydı. Niçin Mustafa Kemal onlarla beraber ya da daha sonra götürülen ikinci grup üyeyle birlikte tutuklanmamıştı? Bu sorunun en mantıklı yanıtı Vahdettin ile hükümetinin büyük savaşta sivrilmiş genç komutanların denetiminde bulunan orduya hem gereksinim duymaları hem de ondan korkmalarıydı. İngilizler mütareke koşullarının uygulanmasını engellediklerine inandıkları Osmanlı komutanlarını Malta'ya sürebiliyorlardı. Ama Osmanlı hükümeti bunu yapmaya cesaret edemiyordu. Abdullah Paşa'nın istifası İttihat ve Terakki tarafından tasfiye edilmiş yaşlı komutanların artık orduyu denetlemediğini gösteriyordu. partiyle ters düşmüş olan küçük bir grup genç subayın 1919 yılının başlarında Nigehban yani Koruyucu Cemiyeti Askeriyesi adıyla bir örgüt kurdukları doğruydu. Ama üst düzey subaylardan yeterli destek göremeyip kaybeden taraf olmuşlardı. Harbiye Nazırı Cevat Çobanlı derhal görevli subayların siyasi dernek kuramayacaklarını bildirdi ve ordunun tek koruyucusu benim diye ekledi. Silahlı kuvvetlerin siyasal tarafsızlığı görüşünü savunan Mustafa Kemal de Harbiye Nazırlığından örgütün kapatılmasını istedi. Yine de bu örgüt milliyetçi subayların arasında küçük bir çıbanbaşı olarak kuşkulu varlığını sürdürdü. Dipnot Bayur, sayfa 208. Ancak İngilizler kendisine karşı harekete geçtikleri takdirde Mustafa Kemal'in özgürlüğü tehlikeye girebilirdi. İtalyan Yüksek Komiseri Kont Carlo Sforza anılarında 1919 yılının başında İstanbul'daki İngiliz ajanlarının Mustafa Kemal'i tutuklayıp Malta'ya sürgüne göndermeye hazırlandıklarını yazıyor. Dipnot European Dictatorships, sayfa 201, Makers of Modern Europe, sayfa 357. Sforza ayrıca bu bilginin Mustafa Kemal'e ulaştığını ve kendisine güvenip güvenmeyeceğini sorduğu zaman İtalyan Büyükelçiliğinde emrine bir daire verilebileceği yanıtını verdiğini söylüyor. Ve bu durum İngiliz istihbarat servisinin kulağına gidince diplomatik karışıklıklar yaratabilecek adımlar atmaktan vazgeçtiler diye ekliyor. Dipnot adı geçen eser. Sforza Mustafa Kemal ile 1908'de tanıştığını söylerken muhtemelen doğru anımsamaktadır. Dipnot adı geçen eser, sayfa 346. Sforza o tarihte Mustafa Kemal'in Mahmut Şevket Paşa'nın Genelkurmay Başkanı olduğunu söylüyor. Ama Mustafa Kemal 1909 yılında İttihat ve Terakki'ye karşı çıkan isyanın bastırılması sırasında kısa bir süre bu kurmay heyetinde bulunmuştu. Ve 1919 yılında ise onunla yüz yüze görüştüğünü söylemeyip Mustafa Kemal ve arkadaşlarıyla temas kurduğunu anlatmaktadır. Dipnot Makers of Modern Europe, sayfa 355. O zamanlar Sforza İtalyanların kendi yetki alanları içinde görmek istedikleri İzmir'in Yunanlar tarafından işgal edilmesini önlemeye çalışıyordu. Ayrıca savaşın sonunda Bingazi'den Türkiye'ye kaçmış olan Sünusi lideri Seyit Ahmet'i kendi tarafına çekme çabalarına engel olmamak konusunda Türk milliyetçilerinin güvencesini almak istiyordu. Sforza'nın anlattığına göre Mustafa Kemal ve arkadaşları tepkilerini Arapların üzerinde Türklerin denetimini sürdürmeye çalışmak bizim çöküşümüze neden oldu. Artık aranızdaki sorunları her ikinizin istekleri doğrultusunda halledin şeklinde bir mesaj göndererek göstermişlerdi. Dipnot European Dictatorships, sayfa 203. Mustafa Kemal İtalyanlarla olan ilişkilerini daha farklı bir biçimde anlatacaktı. Yaşam öyküsü yazarı Falih Rıfkı Atay'a bir İtalyan ara bulucunun kendisine gelip İzmir'de Yunanlılara karşı düzenlenecek bir direnişin başına geçebileceğini önerdiğini, bunun üzerine Kont Sforza'yı ziyaret edince onun sözlerini sadece İtalyan Büyükelçiliği tarafından yaşamının koruma altına alınabileceği önerisiyle sınırladığını görerek çok şaşırdığını ve bu teklifi reddettiğini anlattı. Dipnot Atay Çankaya, sayfa 160. Başka bir öyküye göre ise bir İtalyan müfrezesi Şişli'deki evini aramak isteyince Mustafa Kemal Kont Sforza'ya şikayette bulunacağını söyleyerek tehdit etmiş ve korunma isteği kendisinden gelmişti. Dipnot Aydemir Tek Adam, cilt 1 sayfa 371. Rauf Orba'ya dayanıyor. Bakınız Yüzyılımızda Bir İnsanımız cilt 3 sayfa 208. Falih Rıfkı öykünün başka bir biçimini ya da belki tümüyle farklı bir olay anlatır, İtalyan askerleri annesinin akaretlerdeki evine girmek istemişlerdi. Mustafa Kemal komutanlarına şikayet edince hiç kimsenin evine zorla girmeye hakkı olmadığını bildiren bir belge verilmesine karşın İngiliz oldukları varsayılan başka bir askeri müfreze annesinin evine girip arama yapmıştı. Dipnot Atay Atatürk'ün anlattıkları sayfa 93. Bu öyküler İngilizlerin kendisini tutuklama girişimi olasılığına karşılık Mustafa Kemal'in İtalyanlardan yardım istediğini gösteriyor. Aracı olarak Corin Lütfü'yü kullanmış olması da mümkündür. İtalyan asıllı olan Corin Lütfü bu tarihten kısa bir süre sonra temelli olarak İtalya'ya yerleşecekti. Evinin İtalyanların koruması altında bulunduğunu gösteren bir belge alınmış olabilir. Ama böyle bir önlem almak gerekmiyordu. Çünkü İngilizlerin gözü Mustafa Kemal'in üzerinde değildi. İstanbul'da İngilizlerden maaş alan pek çok Türk uzman vardı. Fakat Kont Sforza'nın acı bir alayla söylediği gibi, uzmanların hataları daima büyüktür. Ama hataların en büyüklerini Türkler konusunda yapmışlardır. Dipnot, Makers of Modern Europe, sayfa 356. Fransızlarla temas kurulması ancak Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrıldıktan sonra gerçekleşti. Aralarında kendisinin de bulunduğu Fransız kültüründen etkilenmiş Türkler, Fransız komutan General Franchet d'Oysbray'ın davranışlarına çok şaşırmışlardı. İngilizler Orta Doğu İhtilaf Güçleri Komutanı ünvanını taşıyan bu generali pek ciddiye almıyorlardı. 23 Kasım 1918'de İstanbul'a kısa bir gezi yapan Franchet d'Oysbray, resmi olarak 8 Şubat'ta Allenby'nin gelişinden bir gün sonra beyaz bir at üzerinde kente girişinde Rumlar, Ermeniler ve Avrupalılar tarafından coşkuyla karşılanmıştı. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 158. Bir Türk yazar onu Napolyon'la zafer alayının önünde foruma giren bir Romalı komutanla ya da Timbuktu yerlilerini etkilemek isteyen bir Fransız fatihle kıyaslamıştı. Dipnot Sami Paşazade Sezai'den alıntı. Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa Cilt 3 sayfa 516-17. Herhalde yerli halkı olduğu kadar İngilizleri de etkilemeye çabalıyordu. Aydın Türkler Franchet d'Oysbray'ın garip davranışlarıyla Fransız devriminin ilkeler arasındaki çelişkileri dikkati çekerken İstanbul'daki Fransa Yüksek Komiseri Paris'e ezilmiş olan Türklerin başlarını kaldırmaya başladıklarını, eğer iş kavgalaşmaya gelirse 24 saat içinde kendilerinin denize dökülebileceklerini çoktan bildirmişti. Dipnot Jevakov sayfa 21. İstanbul'da yumruklar konuşmadı ama ardı ardına hükümet krizleri yaşandı. 12 Ocak 1919'da Tevfik Paşa yeni hükümeti kurdu. İttihat ve Terakki tarafından tasfiye edilmiş olan yaşlı general Ömer Yaver Paşa Harbiye Nazırlığı'na getirilirken, milliyetçi general Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı olarak ordunun denetimini elinde tuttu. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 148. 25 Ocak 1919'da Ermenilere karşı savaş suçları işlediği savıyla tutuklanmış olan Diyarbakır eski valisi Doktor Mehmet Reşit'in hapishaneden kaçmasıyla Tevfik Paşa hükümeti büyük bir sarsıntı geçirdi. Dipnot adı geçen eser cilt 1 sayfa 152. Doktor Reşit yeniden yakalanacağı anda intihar etti. Dipnot Bleda sayfa 62. Damat Ferit Paşa'nın Hürriyet ve İtilaf Partisi Tevfik Paşa aleyhine kampanyayı yoğunlaştırırken 24 Şubat'ta Sadrazam yeni bir hükümet kurup Harbiye Nazırlığı'na bir başka emekli general olan Ferit Paşa'yı getirdi. Dipnot Akşin Cilt 1 sayfa 172. Bu arada Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanlığı görevini sürdürdü. Ertesi gün Franchet d'Oysbray hükümete savaş suçlusu olduğu ileri sürülen 36 isimlik bir liste sunup hepsinin tutuklanmasını istedi. Yanıt olarak Tevfik Paşa davanın görülebilmesi için anayasanın getirdiği dokunulmazlığın askıya alınmasını isteyen bir emri imzalaması için sultana sundu. Anayasanın sadık bir koruyucusu gibi davranmaya çabalayan padişah imzalamayı reddetti ve Tevfik Paşa istifa ederek padişahın da tercih ettiği damat Ferit Paşa'nın yeni hükümeti kurması için yolu açtı. Dipnot adı geçen eser sayfa 174-178. Damat Ferit Paşa bütün İttihat ve Terakki taraftarlarından arındırılmış ilk hükümeti 4 Mart günü kurdu. Milliyetçiler ordunun kontrolünü ellerinde tuttular ama yeni Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın yerine Cevat Paşa'yı çobanlı atadı. Damat Ferit Paşa'nın esas çabası geri kalan İttihatçıları bastırarak ve azınlıklarla uzlaşmaya giderek İtilaf devletlerinin güvenini kazanmaktı. O da tıpkı Vahdettin gibi kendini tümüyle İngilizlerin politikalarına göre ayarlamıştı. Bu Fransızlarla İtalyanları kızdırdı. 8 Mart'ta hükümet yayınladığı bir kararname ile savaş suçlularını yargılamak için yeni bir askeri mahkeme kurdu. Bu metin Tevfik Paşa'nın sunduğundan daha aşırı olmasına rağmen sultan imzaladı ve 9 Mart günü yetkililer aralığında savaş döneminde sadrazamlık yapmış olan Sait Halim Paşa ve Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı ve müttefiki Fethi Okyar'ın da bulunduğu İttihat ve Terakki'nin bütün eski önderlerini tutukladılar. 10 Nisan'da ilk olarak Ermenilere karşı suç işlediği kararına varılan Kemal adında bir taşra mutasarrıfı İstanbul'da idam edildi. Sultan Vahdettin idam cezasını ancak Şeyhülislam'dan dini yasalara uygun olduğu konusunda bir fetva aldıktan sonra onaylamaya özen gösterdi. Dipnot adı geçen eser sayfa 195-200. Ne var ki bu Kemal Bey'in cenazesinin binlerce milliyetçinin katıldığı bir protesto gösterisine dönmesini önleyemedi. Damat Ferit Paşa ve İtilaf devletleri paniğe kapıldılar ve Teceddüt Fırkası ile Fethi Okyar'ın Osmanlı Hürriyet Perveran Avam Fırkası 5 Mayıs'ta kapatıldı. Ama milliyetçi komutanları gerçekten kaygılandıran nokta, yerel Rum başpiskoposu Hristos ile anlaşmazlığa düşen İzmir Aydın valisi milliyetçi sakallı Nuret Paşa'nın geri çekilip yerine zayıf emekli bir general olan Ali Nadir Paşa'nın askeri komutan olarak atanmasıydı. Dipnot Bayur sayfa 268. Kısa sürede başlarına geçeceği milliyetçi subaylar Mustafa Kemal'in İstanbul'daki yakın çevresini oluşturuyordu. Rauf Orbay onunla neredeyse her gün görüştüğünü iddia etmiştir. Dipnot Orbay Cehennem Değirmeni cilt 1 sayfa 226. Ama o donanma komutanıydı ve Osmanlı donanması ortadan kalktığı için İtilaf devletlerine karşı koyma görevi kara ordusuna düşüyordu. Bu sorumluluğu yüklenmeye hazır olan komutanlar sık sık Mustafa Kemal'in Şişli'deki evinde buluşuyordu. En yakın dostu Harbiye Mektebi'nden arkadaşı ve Suriye cephesinde 20. Kolordu komutanı olarak emri altında çalışmış olan Ali Fuat idi. Ateşkesten sonra Ali Fuat askerlerini Toros Dağları'nın kuzeyine, Konya yakınındaki Ereğli'ye kaydırmıştı. Dipnot Zürher, sayfa 99. Konya başka bir milliyetçi komutan olan Albay Fahrettin Altay komutasındaki 12. Kolordu'nun karargahıydı. Dipnot Atase, Türk İstiklal Harbi'ne katılan komutanların biyografileri sayfa 114. Aralık ayında sıtmaya yakalanan Ali Fuat tedavi olmak için gittiği İstanbul'da defalarca Mustafa Kemal ile görüştü. Anılarında 1919 Şubat'ındaki son görüşmelerinde Mustafa Kemal'in resmi bir görevle Anadolu'ya gönderilmediği takdirde en çok güvendiği komutanın yanına gideceğini söylediğini belirtiyor. Ali Fuat kolordum her zaman emrinizdedir yanıtını vermiş. Dipnot Erikan sayfa 282. Kısa bir süre sonra Ali Fuat'a askerlerini Anadolu Demiryolu'nun kuzeydeki en son istasyonu olan Ankara'ya götürmesi bildirildi. Ali Fuat anılarında Mustafa Kemal ile bir hareket planı yapmış olduklarını açıklıyor. İlk hedefleri askerlerin terhis edilmesini durdurmak, ellerindeki silah ve malzemeleri korumak ve aynı fikirleri paylaştıkları subayların ve kendilerini destekleyen sivillerin kilit noktalardaki görevlerini sürdürmelerini ya da böyle görevlere atanmalarını sağlamaktı. Temelinde askeri ve sivil görevlerin desteğine dayanan bu planı desteklemek için Müslümanların arasındaki parti çekişmelerinin sona ermesi ve morallerinin yüksek tutulması gerekiyordu. Dipnot Bayur sayfa 287. Bu hedeflerin Ali Fuat'ın anlattığı kadar ayrıntılı olarak geliştirildiği belli değildir. Ama bunlar gerçekten de Mustafa Kemal ile arkadaşlarının düşüncelerini temsil ediyordu. Ve Genelkurmay Başkanlığında görevli subaylar tarafından da paylaşılıyordu. Türk ulusunun kalesi olarak Anadolu'nun önemi kabul edilmiş bir gerçekti. Bu fikir, başkenti yönetim merkezini Anadolu'ya taşımak fikri, 1915'te İtilaf güçleri Gelibolu'ya çıkıp İstanbul'u tehdit ettiği zaman İttihat ve Terakki tarafından ciddi olarak düşünüldüğü gibi, 1918'de askerlerini ve cephanelerini işgal güçlerinden uzaklaştırmak isteyen Osmanlı komutanlarının kararlarını da yönlendirecekti. Ama üzerinde tartışılan bir tek nokta vardı. Osmanlı hükümeti kendilerine karşı çıktığı takdirde vatansever komutanlar ve kamu görevlileri ne yapacaktı? Ulusal irade gibi bir devrimci kavrama başvurulabilirdi. Fakat bunu kim yorumlayacaktı? Her zamanki gibi Mustafa Kemal bunu yapabileceğine ve yapacağına emindi. Ama niyetini açıklamak için henüz çok erkendi. İstanbul'daki yakın dostlardan biri 1918 Ocağı'nda jandarma komutanlığına getirilmiş olan Albay Refet Bele'ydi. Bu önemli bir görevdi. Mütareke koşulları uyarınca ordu küçültülürken milliyetçi subaylar ülkeyi bir arada tutmak için jandarmayı alternatif bir güç olarak görüyorlardı. Mustafa Kemal kendisi gibi 1881'de Selanik'te doğmuş olan arkadaşının sadakatine güveniyordu. İstanbul'da Mustafa Kemal ile görüşen subaylar arasında milli dava yürütme bakımından en iyi konumda olan Kazım Karabekir idi. 1918 aralığında Trakya'daki küçültülmüş 14. Kolordu Komutanlığı'na getirilmişti. Askerlerini Marmara Denizi üzerinden Anadolu'ya geçirince karargahı Erzurum'da olan 15. Kolordu'nun komutanlığına atanarak Osmanlı ordusundan geriye kalan en yüksek güce sahip oldu. Bu kolordu 12.500 askeri ve 22 topu ile Sivas'taki 3. Kolordu'nun 4.700 askeri ve 24 topu ile bir araya gelince 9. Osmanlı ordusunu oluşturuyordu. Dipnot Erikan sayfa 285. Kazım Karabekir anılarında Erzurum'daki görevinin başına gitmeden bir gün önce 11 Nisan 1919'da Mustafa Kemal ile görüştüğünü ve ona Doğu Anadolu'da daha sonra yetkisini tüm Anadolu'ya yayacak bir Türk ulusal hükümetinin temellerini atabileceğini açıkladığını yazıyor. Mustafa Kemal, evet bu da bir fikirdir diye yanıtlayınca, ona İstanbul'dan bir an önce ayrılıp Anadolu'ya geçmesi için ısrar ettiğini de söylüyor. Vaziyet size hak verdiriyor demişti Mustafa Kemal. İyi olayım, gelmeye çalışırım. Dipnot, Karabekir, İstiklal Harbi'nin esasları, sayfa 40-43. O tarihte Mustafa Kemal kulak iltihabından rahatsızdı. Kazım Karabekir'in anılarını daha sonra Mustafa Kemal'le yollarının ayrılmasının ışığında değerlendirmek gerekir. Ama Karabekir ile Ali Fuat'ın Mustafa Kemal'den önce Anadolu'ya geçtikleri de unutulmamalıdır. Her ikisi de oraya resmi görevle gönderilmişti. Onlardan rütbece üstün olmasına karşın Mustafa Kemal'e henüz bir görev verilmiş değildi. Ayrıca Vahdettin ile kurduğu ilişkiyi daha tamamıyla kullanmış da sayılmazdı. Ani bir dürtüyle harekete geçecek biri olmadığından, milli davayı yürütecek olan orduyu örgütlemek için kendisine yetki verilmesini bekliyor ve bunu sağlamak için de İstanbul'da kalmayı yeğliyordu.
Ayrım sonu.